Ayrım 6.
Kuşkulu bir alışveriş. Buraya dek her şey anlaşılır ve açıklanabilir görünüyor. Anaerkil tarım toplumunun hem kültürel hem de ruhani liderliğini yürüten köklü bir geleneğin temsilcileri, bin yıllara yayılan bir süreç içinde toplumsal yapıdaki değişime paralel olarak yavaş yavaş etkinliklerini yitirme ve hatta baskı altına alınma noktasına gelince doğal olarak savunmaya çekinme gereğini duymuşlardı. Onlar şifacılığın, tarımın, yıldız gözlemciliğinin, zanaatın ve mimarinin bilgeleriydiler. Aynı zamanda müziğin, ayinlerin, duaların ve manevi yaşamın yönlendiricileri. Bilinmeyen bir zamandan beri süre giden olayların, yani insanlık tarihinin kaydını tutmak da onların işiydi. Uygarlık, giderek kaba güce ve maddi hırslara dayalı, ilkel ve acımasız bir rotaya doğru ilerlerken hem bir biçimde ayakta kalmak zorundaydılar, hem de sahip oldukları bütün o bilgi birikimini ve paha biçilmez değerdeki eski kayıtları korumak. Bu nedenle en kritik aşamalara girildiğinde içlerindeki en deneyimli bilgeler kentlerden uzaklaşarak kırsal alanlardaki mağaralarda inzivaya çekildi ve bilinen dünyanın önemli merkezlerinin yakınlarına dağılıp aralarındaki iletişimi koruyarak bir tür kapalı örgüt oluşturdular. Ancak anlaşılamayan nokta şu, bu geleneğin İsa'dan önce 6. yüzyıl sonlarındaki temsilcilerinden biri olduğunu varsaydığımız Cumae Sibyl'ı bunca dikkatle saklanan bilgelik kitaplarını nasıl olup da Roma'nın kucağına kendi eliyle teslim etti. Sibylline kitapları adıyla bilinen belgelerin gerçekten var olduklarından, bunların çok önemsenip yüzyıllar boyu devlet güvencesi altında korunduklarından eminiz. Hikayeyle ilgili fazlasıyla kuşkulu görünen tek nokta, kitapların Roma'nın eline son kral Tarquinius zamanında geçtiği iddiası. Resmi tarihi yazanlar bu kritik olayı niçin hiç sevilmeyen despot bir kralın dönemine yerleştirmişlerdi acaba? Eğer Roma devleti için çok önemli olduğu ısrarla yinelenen belgelerin elde edilişi, kentin efsanevi kurucusu kahraman Romulus ya da Roma halkının kökenini Troya'ya bağladığı varsayılan büyük ataları Aeneas'la ilişkilendirilseydi, açıkçası böylesi bir hikaye çok daha destansı ve anlamlı olurdu. Ne var ki bir tek eski sözel gelenekten beslendiği anlaşılan bütün resmi kayıtlarda Sibylline kitaplarının Tarquinius zamanında devletin eline geçtiği yazılı nedense. Bu bilgi gerçekten doğru olabilir mi, yoksa tıpkı Lupa efsanesinde olduğu gibi burada da farklı bir simgesellik mi saklı? Tarquinius Superbus gerçekten de Roma tarihinin kara lekelerinden biri. Hakkında pek az bilgimiz olan krallık döneminin bu son hükümdarı, tarihçiler tarafından despotluğun, tiranlığın simgesi olarak görülür. Keyfi yönetimi, hırsları, bencilliği, batıl inançları ve zorbalığıyla anılır. Tahtı, kölelikten krallığa yükselen kayınpederi Servius Tullius'tan zor kullanarak almış, Tullius'a ve ona bağlı senatörleri öldürtmüş, gasp ettiği iktidarı korumak için her türlü entrika, hile ve tuzağa başvurmuştur. Bütün bunların sonucu olarak hükümdarlık yönetimi doğal bir ölümle ya da alışılmış bir taht devir teslimiyle değil, bir skandal ve onun sonunda patlak veren bir büyük isyanla noktalanmıştır. Tarihçilerin anlattığına göre en az kendisi kadar zalim ve sorumsuz olan büyük oğlu Sextus Tarquinius'un Roma halkının gözünde iffetin simgesi olarak görülen Lucretia adlı kadına tecavüz etmesi hem kralı devirmek için fırsat kollayan soyluları hem de halkı galeyana getirmiştir sonunda. Çığ gibi büyüyen tepkilerin kanlı bir ayaklanmaya dönüşmesi sonucu zorla tahttan indirilmiş ve ülkeden kovulmuştur ki bu olayda krallık döneminin sonunu ve cumhuriyetin de başlangıcını işaretlemektedir. Titus Livius, AGE Kitap 1, Bölüm 48-60. Roma tarihinde Tarquinius Superbus'un devrilmesi ve belli bir kaos döneminin ardından devletin yapısının ciddi bir reorganizasyona uğraması tarihçilere devrim olarak adlandırılır. Tiranlığın bitişi, hukukun ve adaletin yeniden oluşturulmasıdır çünkü bu değişim. Tarquinius'u görevden uzaklaştıran Romalılar ona kendisinin eski kral Servius Tullius'a yaptığını yapmamışlar ve yaşamasına izin vermişlerdir. Ne ilginçtir ki devrik kralın sürgün hayatı uzunca bir süre yabancı hükümdarların yardımıyla tahtını geri almak için boş yere çabaladıktan sonra Cumae kentinde noktalanacaktır. Kitapların koruyucusu olduğu ve onları Tarquinius'a sattığı ileri sürülen yaşlı Sibyl'in kentinde Gary Forsyth AGE sayfa 121. Bütün bunlar göze alındığında Tarquinius Superbus'un Sibyl'in kitapları gibi önemli bir tanrısal armağanın teslim edilebileceği Roma'daki belki de son kişi olduğu açıktır. Onu ne Roma halkı sevmişti, ne emrindeki yöneticiler, hatta ne de kendi ailesi. Büyük ayaklanmanın liderliğini üstlenenlerden biri öz yeğeni Brutus'tu. Hani şu Delphi'deki Sibyl'dan ipucu aldıktan sonra ülkenin gelecekteki yöneticisi olmaya hak kazanmak için kehanet gereği toprağı öpen genç adam. İçinde saklı tuttuğu iktidar hırsı bir yana Brutus da yaşamı boyunca kraldan nefret etmişti. Aslına bakılırsa Roma'da Tarquinius'tan nefret etmeyen pek az kişi vardı. O halde nasıl olup da Cumae Sibyl'ı gözü gibi bakması ve hak etmeyenlerden koruması gereken belgeleri kendi isteğiyle bu zorba krala getirip altın ya da para karşılığında teslim etmişti. Tarihçiler bunu açıklamakta güçlük çektiği gibi hikayeyi inandırıcı olmaktan uzaklaştıran dikkate değer bir ilginç ayrıntı daha söz konusu. Roma devletinin kayıtlarında Tarquinius döneminde Sibyl'in kitaplarına herhangi bir başvuru yapıldığını, kitapların yorumlanmaya çalışıldığını gösterir hiçbir bilgi yok. Bu başvurularla ve yorumlama oturumlarıyla ilgili ilk kayıtlar Cumhuriyet dönemine, despot kralın devrilişinden 15 yıl sonrasına ait. Kehanete ve gizli bilgilere bunca meraklı olan Tarquinius Superbus, bir servet ödediği ileri sürülen o gizemli kitapları yönetimde olduğu süre boyunca hiç kullanmamış mıydı? Kayıtlara geçmiş net bilgiler ve Roma devlet yapısının İsa'dan önce 5. yüzyıl başında yaşadığı hızlı değişimin seyri, Sibyl'in kitaplarının Cumhuriyet dönemine ait yeni bir olgu olduğunu koyuyor ortaya. Tarquinius ya da eski devlet yapısının kehanet kurumlarıyla bu kitapların bağlantısını ortaya koyacak hiçbir kanıt ya da iz yok. Bütün o gizemli koruma tutkusu ayrı ve özel bir kurul oluşturup buna özel bir statü tanıma kararı ve kitapları çok ender durumlarda yönetsel amaçlı kullanma geleneği bütünüyle Cumhuriyet döneminde ortaya çıkmışa benziyor. O halde masalsı bir pazarlık uydurarak Sibyl'in kitaplarını Tarquinius dönemine bağlama çabasının nedeni ne olabilir? Bu sorunun yanıtı büyük oranda Roma'nın geçirdiği siyasal değişim sürecinin çok da rahat ve pürüzsüz olmamasında saklı. Tarquinius'un despotik yönetimi büyük nefret uyandırmıştı belki ama Roma toplumunda ani bir değişimi, hele Cumhuriyet gibi radikal bir yenilenmeyi hemen kabullenmeye hiç de istekli olmayan direngen güçler vardı. İşin ilginç ve kulağa ilk başta garip gelen yanı bu direngen kesimler soylulardan ya da ticaret erbabı zenginlerden değil, toplumun en alt tabakalarından halktan çıkıyordu. Görünüşe bakılırsa efsanevi Romulus ve Numa'dan sonraki krallar soylu sınıfı ve onların güdümündeki senatoyu devre dışı bırakıp başlarına buyruk bir yönetim biçimini sürdürebilmek için toplumsal tabakalar arasında var olan sürtüşmelerden yararlanmışlar ve soylulardan nefret eden, çünkü onlar tarafından değersiz görülüp horlanan yoksul kesimleri kendi yedek güçleri haline getirmişlerdi. Roma'da kurulan cumhuriyet esas olarak soylular sınıfının ön ayak olduğu bir siyasi değişimdi ve yine kulağa garip gelecek biçimde yoksul kesimler Servius Tullius'tan beri krallığı destekliyor, nedenli despotik bir yönetim biçimi olursa olsun soyluların bütünüyle söz sahibi olacakları yeni bir yönetim biçiminin karşısında eski kurumsal yapıdan yana tavır alıyorlardı. Bir başka deyişle Tarquinius Superbus ülkeden kovulup krallığın yerini yeni cumhuriyet yönetimi aldığında iç barışın sağlanması için kimi eski kurumların korunması ve bunlardan bazılarının reformlarla iyileştirilmesi gerekli görünüyordu. Roma'nın bu kritik geçiş evresinde cumhuriyeti örgütleyen soylular sınıfı göz ardı edilemeyecek denli büyük bir kitle oluşturan yoksullara sempatik görünebilmek ve ayaklanmalarını önlemek için eski dinsel yapıları kısmen korudu, kehanet ve ayin düzenini sürdürmeye çalıştı. Bu durumda Tarquinius zamanında oluşturulan Duum Viri Sacrorum adlı iki soylu kahin danışmandan oluşan kurul, her iki kesimi de mutlu edecek, yaşamasında yarar görülen unsurlardan biri olarak ortaya çıkıyordu. Hem soylular, yani patriciler, kendi aralarından seçilen üyelerce oluşturulmuş bu kurulun varlığından rahatsız olmayacaklar, hem de yoksul kesim, desteklediği krallık döneminden kalma, üstelik kehanetlerine saygı duyduğu bir dinsel yapıyı kendine yakın görecekti. İşte tam bu noktada aniden Sibylline kitapları devreye girmiş ve sorumluluğu da Tarquinius'tan kalma Doumviria'ya bırakarak uzlaşmayı sağlamış gibi görünüyor. Gerçekten de her iki kesimin de onayını almayı başaran bir çözüm bu. Eski kral döneminde de ele geçirilmiş çok önemli kehanet kitaplarının varlığı ve gücü duyurularak halka moral veriliyor ve bu kitapların yine eski bir kurum olan Doumviri'nin sorumluluğunda olduğu, başka kimsenin el süremeyeceği, ancak Senato kararıyla bunlara danışılabileceği söylenerek de bu kehanet geleneğine bağlı yoksul halk tabakalarının yeni rejime yakınlaşması sağlanıyor. Diğer yandan söz konusu kurulun üyelerinin soylular arasından seçiliyor olması, Cumhuriyet'in lokomotif sınıfını da hoşnut ederek yumuşak bir geçiş sağlıyor. Bir şey çok belli ki, Tarquinius'un Cumaya Sibylla ile pazarlık edip gizemli kitapları satın aldığı hikayesini uydurarak Doumviri'ye özel bir koruyuculukla görevlendirilenler pek sıradan insanlar değilmiş ve ne yaptıklarını çok iyi biliyorlarmış. Bunun göstergelerine yalnızca kitapların ele geçirilişini meşrulaştıran bu hikayede değil, Sibylline kitapları aracılığıyla Roma'da yapılan kritik düzenlemelerde de rastlıyoruz. Cumhuriyetin içinde yavaş ve sistemli adımlarla gücünü artırmaya çalışan bu deneyimli grup, zaman içinde üye sayısı 10 kişiye çıkarılıp Decemviri Sacris Faciundis adını alan kurul aracılığıyla yalnızca dinsel değil, siyasi bir nüfuza da kavuşuyor. Bu operasyonun ayrıntılarını dikkatle izleyeceğiz ama şimdi hikayenin Roma'ya en uzak görünen tarafına Sibylla dönelim ve bu ilginç kültür aktarımının nasıl gerçekleştiğini biraz daha iyi anlamaya çalışalım. Sibyl geleneği İsa'dan önce 7. yüzyıl başlarına dek Frigya'da 6. yüzyıl ortalarına dek de Ampiktonik konseyin sağladığı olanaklar aracılığıyla Batı Anadolu ve Yunan kentlerinde güçlü bir konum elde etmeyi başarmıştı ve Ege kıyıları çevresinde belirlediği sınırları aşıp Akdeniz'in kuzey ve güney kıyılarına Delfi, Kartaca, Sicilya, Cumae doğru yayılma eğilimindeydi. Ne var ki Roma'da Tarquinius iktidarının son yıllarına girildiği sıralarda onların da Yunan topraklarındaki nüfusları azalmış, giderek siyasi bir güç unsuru olarak görüldüğü için kent devletleri arasındaki mücadelenin arenası haline gelen konseyin denetimi de yitirilmişti artık. İşte tam bu geri çekilme evresi sırasında İtalya'daki temsilcilerden biri olan Cumae Sibylla, Roma'nın sahip olduğu potansiyeli fark etmiş ve kendi kültüne yeni bir tarla bulmanın heyecanıyla tam da genç cumhuriyetin kurumlaşma çalışmaları hızlandığı sırada Sibylline kitaplarını bir iyi niyet gösterisi olarak Roma'da güvendiği nüfuzlu birilerine teslim etmişti olabilir pekala. Belki de Sibyl geleneği ile Roma arasındaki ilişki biraz daha önceye Tarquinius'un oğullarıyla birlikte Delfi'ye giden yeğen Brutus'un mağarada Pythia ile yaptığı gizli görüşmeye dayanmaktaydı. Kralın tahtını yitireceğini, yeni yöneticinin de annesini ilk öpen olacağını söylemişti kahin kadın. Bunun üzerine kendini bir yere atıp dünya anneyi, yani toprağı öpen Brutus, gerçekten de hem Tarquinius'u deviren hareketin liderlerinden biri olmuş hem de Cumhuriyet'in kurucuları arasında yer alıp ilk konsül olarak tarihe geçmişti. Hikayedeki simgesel masalcılığı, yani şu toprağı öperek kehaneti yerine getirme faslını bir yana bırakalım, olayların akışından net bir biçimde şu sonuç çıkıyor. Krallığa son verip cumhuriyeti getirenlerden biri olan ve konsül yetkisiyle yeni rejimde yöneticiliği üstlenen bir devlet adamının Delfi Sibylla ile hiç de hafife alınamayacak bir bağlantısı vardı. Bu durumda Cumaya Sibylla ile de yakın ilişkiler içinde olması ve kitapları onun aracılığı ile Roma'ya getirmesi oldukça akla yakın sayılabilirdi. Devrik kralın yeğeni olarak yeni yönetimde Tarquinius'u en iyi tanıyan kişi Brutus'tu ve Sibylline kitaplarının onun zamanında ülkeye getirildiğine dair hikayenin de yine Brutus tarafından uydurulmuş olması yüksek bir olasılıktı. Sonraki yüzyıllarda Sibylline kitapları aracılığıyla ana tanrıça kültünün yavaş ama sağlam adımlarla Roma topraklarında kendine yer bulmasını dikkatle gözden geçirirsek, bu gizemli kült ile gelişmekte olan Roma Cumhuriyeti'nin bazı üst düzey yetkilileri arasında sessiz ve gizli bir anlaşma yapılmış olma olasılığını yabana atamayız. Delphi Sibyl'ı mağaradaki gizli konuşma sırasında belki de şuna benzer bir şeyler söylemişti Brutus'a. Zorba kralı devirin, daha özgürlükçü bir rejim kurun. Biz de kendi kült ve geleneğimizi Roma'da yaşatalım ve karşılığında size hem yönetim işlerinde lojistik destek verelim hem de elimizdeki bilgelik kitaplarını armağan olarak sunalım. İsa'dan önce 6. yüzyılın sonunda Sibyl geleneği tarafından başlangıcı belirsiz bir zamandan beri titizlikle korunmuş eski kayıtlar ve bilgiler toplamını içeren külliyat, başka bir deyişle Kibele'nin gizemleri, dönemin yükselmekte olan yeni gücü Roma'nın eline geçti böylece. Ancak büyük bir olasılıkla bu devir teslim işlemi, Cumaya Sibylla'nın elindeki paha biçilmez kitapları salt jest olsun diye Roma yöneticilerine hibe etmesi biçiminde gerçekleşmedi. Belki de gerçekten bir pazarlık vardı ortada ama bu efsanelerde anlatıldığı gibi parayla değil, daha kalıcı ve etkili bir bedelle, nüfuzla ilgiliydi. Yine çok büyük bir olasılıkla bu pazarlığı yöneten ve yönlendiren, sıradan bir aracılıktan da öte role sahip bir üçüncü taraf daha vardı işin içinde. Cumhuriyetin genç yöneticilerinin bazılarına perde arkasından şu lojistik desteği verecek birileri. İlerleyen bölümlerde bu zeki, bilge ve deneyimli strateji uzmanlarını daha yakından tanıyacağız. Aynı günlerde Roma Devleti kararların seçimle iş başına gelen iki konsül tarafından ortak alındığı, senatonun işlevselliğinin arttığı ve toplumun ikincil sınıfı kabul edilen pleblerinde zaman içinde en az devletin kurucusu olma iddiasındaki soylu patriciler kadar söz hakkı ve temsil gücü elde edeceği cumhuriyet yönetimine doğru adım attı. Roma'nın en güvenli yeri olan Capitoline tepesinde büyük bir gizlilik içinde koruma altına alınan Sibylline kitapları ise sessiz sedasız yeni rejimin gizemli ve etkili unsurlarından birine dönüşmeye başlıyordu artık. Yaklaşık 100 yıl kadar sonra kitapların güvenliği ve yorumlanması için görevlendirilen iki gözetmenin sayısı Cumhuriyet yönetimi tarafından yeni bir kararla 10 kişiye çıkarıldı. Oldukça seyrek aralıklarla danışılsa da aldığı kararlarla Roma'da hem kültürel hem de siyasi bir değişimi başlatacak bu kurul, toplumdaki dengelerin bir yansıması olarak 5 patrici ve 5 plebden oluşuyordu. Neyi anlatır bu kitaplar? Bunca önem verilmesine ve neredeyse devletin en gizli belgeleri arasında gösterilmesine karşın, Sibylline kitaplarına Roma tarihi boyunca bir hayli seyrek danışıldığını görüyoruz. Roma, resmi devlet yönetimiyle dinsel yöneticiliğin birbirinden net sınırlarla ayrıldığı bir anlayışla yönetiliyordu ve hemen bütün eski çağ toplumlarında gördüğümüz hiyerarşinin tepesinde tapınak sisteminin yer alıp başrahibin hükümdar yetkilerini taşıması ilkesi Cumhuriyet Roma'sında geçerli değildi. Devlet yönetiminden dinden bağımsız olduğu ve bugün anladığımız biçimde laik nitelikler taşıdığı söylenemezdi elbette ama en azından Cumhuriyetle birlikte dinsel ve siyasi otorite kurumsal anlamda birbirinden ayrılmıştı. Halkın manevi yaşamıyla ilgili ayrıntılar ve ritüellerin yönetimi, yetki alanı sınırlandırılmış Rex Sacrorum, Kurbanlar Kralı adlı dinsel görevlinin sorumluluğu altındaydı. Evlerdeki bereket ve huzurun olduğu kadar devletin varlığının da simgesi olarak görülen kutsal ateşin hiç sönmemesini sağlamakla görevli Roma'nın en eski dinsel geleneklerinden birinin sürdürücüsü durumundaki Vesta bakireleri, resmi takvim ve bayramları denetleyen psikoposlar ve bir tür kahin diyebileceğimiz augurlar ile birlikte Rex Sacrorum'da süreç içinde bütün dinsel etkinliklerin yöneticisi olan Pontifex Maximus'a bağlandılar. Altında yer alan bu kalabalık ve heterojen din adamları grubuna karşın Pontifex Maximus da yalnızca inanç sistemlerinin yönetimi işlevlerini yerine getiren, tanrıların iyi niyetinin devamını Pax Deorum sağlamaktan sorumlu bir devlet görevlisiydi. Tim Cornell, John Matthews, Roma Dünyası, sayfa 94. İlginç olan nokta, bütün bu karmaşık yapı içinde Cumhuriyet döneminden itibaren devletin resmi belgeleri haline gelen Sibylline kitapları ve onların güvenliğinden sorumlu kurulun neredeyse bu yapıdan bağımsız, deyiş yerinde ise özerk bir konuma sahip olmasıydı. Bu kitaplara ancak diğer resmi dinsel görevlilerin ya da kahinlerin çözemediği durumlarda ve yanıt getiremediği sorularda nadiren danışılıyordu. Ama uzun yıllar boyunca kitaplara başvurulmasa ve senatodan herhangi bir yorumlama talebi gelmese bile kurul üyeleri varlıklarını ve saygın konumlarını korudukları gibi kendi aralarındaki düzenli toplantıları da aksatmadan sürdürüyorlardı. Elimizdeki kayıtlara bakılırsa devlet yöneticileri Sibylline kitaplarına ilk kez koruma altına alınmalarından muhtemelen 10 ya da 15 yıl kadar sonra İsa'dan önce 496 yılında başvurma gereği duymuştu. Bu tarihte Roma bir yandan Regulus Gölü çevresinde Latinlere karşı yıpratıcı bir savaşı yaşarken bir yandan da iklimin bir azizliği sonucu uzun süreli bir kuraklıkla yüz yüze gelmişti ve yeterli ürün alınamadığı takdirde ciddi bir kıtlık tehlikesi ülkeyi zor durumda bırakabilirdi. Üstelik yeni çıkarılan bir yasa ve onun getirdiği uygulamalar nedeniyle hallerinden hoşnutsuz olan pleblerin pasif başkaldırıları da iç istikrarı tehdit ediyordu. Büyük toprak sahiplerinin baskısıyla çıkarılan ve Nexum adıyla bilinen bu yasa, borçlarını ödeyemeyenlerin hesap kapanana dek alacaklının yanında karşılıksız olarak çalışmasını gerektiriyordu. Ekonomik sıkıntı içinde bulunan pleblere bir tür kısır döngü içine iten bu uygulama, asla bütünüyle ödeyemedikleri borçları yüzünden neredeyse köle statüsüne düşen ve şikayetleri dikkate alınmayan insanları ayaklanma aşamasına getirdi. Savaş nedeniyle fazla askere gerek duyan ve bu ihtiyacı küskün pleblerden karşılayamayan Cumhuriyet kurmayları için tehlikeli bir durumdu bu. Konsüller tarafından savaş süresince başkomutan ve tek yetkili yönetici, diktatör olarak atanan Aulus Postumius, bu çetrefil durumun içinden çıkabilmek için Sibylline kitaplarına başvurulmasını istedi ve bütün o gerekli gizlilik içinde kitaplar dikkatle incelendi.